Bağcı ben. Kral Pop Radyo'da mikrofonun başında. Yine insanlığa hizmet etmek için hazır bulunuyorum. Tabii insanlık bu hizmeti istedi mi? Parası tartışmalı. Olsun. Bazı insanlar dünyayı kurtarır. Bazıları da zorla kurtarmaya çalışır. Bakınız Donald Trump. Kimse ona paşam dünyaya bir çeki düzen ver hayatım be. Gözünü seveyim demedik. Tam o eski Japon deyimi Cukot'u. Geçen gün bahsettiğim Arigata Meiwaku durumu. İyi niyetli ama istemeden yapılan ve başına iş açan yardım. Bu programın en güzel tarafı, ben burada hayatımı anlatıyorum. Siz arabada dinliyorsunuz ve çoğunlukla arabada. Ve içinizden diyorsunuz ki iyi ki bu adam kadar beceriksiz değilim. Yani aslında bu bir toplumsal terapi hizmeti. Kendinizi iyi hissettirmeye çalışıyorum. Kendimi eze eze. Gerçekten yetkililerin bana para vermesi lazım ama neyse. Biz yine halk için çalışıyoruz. Bu arada beceriksiz falan değilim. Sadece anlıyorum sizi. Yani bu zekayla neden servet yapmadı Bayce? Şapşal diyorsunuz. Benim hayatımda şöyle bir şey var. İnsan gençken attığı bazı adımların çok parlak olduğunu zannediyor. Mesela bir karar alıyorsun. O anda sana çok mantıklı geliyor. Beynin içinden bir ses harika fikir dostum diyor. Aradan birkaç yıl geçiyor. Aynı karara tekrar bakıyorsun. Bu sefer başka bir ses geliyor. Sen bunu gerçekten kendi isteğinle mi yaptın? Yoksa o gün beynin sanayide bakımda mıydı? Bazen düşünüyorum diyorum ki oğlum Bayce şu hayatta kaybettiğin paralar elinde olsaydı şimdi neler yapıyor olurdun? Çok güzel hayaller kuruyorum tabii. Mesela şu anda Bodrum'da küçük bir marinada orta boy bir tekne. Sabah kahvemi içiyorum mesela. İnsanlar bana Bayce Bey diye hitap ediyorlar. Ben de uzaktan şöyle bakıyorum. Hayat bazen doğru kararları ödüllendirir dostum diye. Tabii ne yaparsan yap. Hayal kurmak bedava ama gerçek hayat devreye giriyor. Gerçek hayatta ben ne yapıyorum? Arabada radyo dinleyen insanlara hayat dersi vermeye çalışıyorum. Bu da ayrı bir ironi. Çünkü benim hayatım ders değil, uyarı lefası gibi. Bayce yaklaşmayın, patlama tehlikesi falan gibi bir uyarayım ben. Bir insanın biyografisinin kapağında şu yazmalı. Başarı hikayesi. Benimkinde şu yazmalı. Bunu yapmayın. Ne yaparsanız yapın bu değil kanka. Ama sonra kendi kendime şöyle diyorum. Bayce sakin ol. Belki o paralar elinde olsaydı ya saçma bir şey yapacaktın. Belki yanlış bir yatırım, yanlış bir karar. Para için seninle evlenen bir kadın belki. Çünkü bazı insanlar parayı kaybetmez. Parayla macera yaşar. Büyük ihtimalle ben onlardan olurdum. İnsan kendini avutuyor. Diyor ki olsun be Bayce hayat böyle. Önemli olan maddiyat değil. Yani şu noktaya geldim. Benim büyük servetim banka hesabımda değil. Hiçbir şeyim yoksa bile siz varsınız dinleyicilerim. Gerçi bankaya gidip İyi günler ben Bayce 55 yaşındayım 35 senedir insan ve anı biriktiriyorum. Bir hesap açabilir miyiz diye bir şey açtırabiliyor muyuz bilmiyorum. O da ayrı bir araştırma konusu. Pekala ayrılmayın Kral Pop Radyo burası. Pop, pop, pop. Selam millet Kral Pop Radyo'da tarihe adını yazdırmış bir radyo sunucusu Bayce'yi dinliyorsunuz. Şaka şaka 100 yıl sonra dünyadaki 14 milyar kişiden biri bile beni hatırlamayacak. Şaka şaka 100 yıl sonra dünya nüfusu dengeye girip azalacakmış. Fütüristler, bilimciler öyle söylüyor. Yani şu anda 8.2 milyar insanız. 100 yıl sonra 10 milyarda bir denge kurulacakmış diye. Bir de şimdiki dünya ekonomisiyle bir çocuk büyütmeyi düşünün. İşlerin %93'ünü robotların yaptığı bir dünyada çok zor olmaz mı? Yani çocuk doğuyor, büyüyor, okula gidiyor, üniversite okuyor, mezun oluyor. Sonra diyorlar ki tebrikler, sizi yedek insan olarak sisteme kaydettik. Elimizde sizden çok var. Dilerseniz evladınızı donduralım. Lazım olursa çözdürürüz. Şu anda evinizde fazladan bir gırtlak. Başka bir şey değil. Üstelik ilk dondurma yılından sonra yılda 8 kolay taksitle. Bazı şeyler değişmiyor 100 sene sonra. Çünkü bütün işleri robotlar yapıyor. Doktor robot, avukat robot, pilot robot. Büyük ihtimalle radyo sunucusu da robot. Bir gün stüdyoya gireceğim, kapıyı açacağım. Mikrofonun başında metal bir herif oturuyor. Merhaba Bayce, artık programı ben yapıyorum diyecek. Ben de diyeceğim ki peki dinleyici gülecek mi? Robot diyecek ki algoritma analizlerime göre sizin şakalarınıza zaten çok gülmüyorlardı. Beni veriyle rezil etmeye çalışan aptal bir makine. Aptal teneke. Paslanacağın güne kadar benden daha beklenmedik şakalar yapamayacaksın. Asla yapamayacaksın çünkü programlanman fazla nazik. Ben kırıp döküyorum. İnsanım çünkü insan kırıp döker insan. Sen makinasın hemen anlarlar. Ve ancak bir insan insanın insana yapmaması gereken şeyleri yapar insana. Sinirden ne dediğimi bilmiyorum farkındaysanız. Teknolojiye karşı tepkim bir fena vaziyette. Robotların en korkutucu tarafı şu. Yorulmuyorlar. Benim işletim sistemim 1998. Ara sıra donuyor. Bazen durup boşluğa bakıyorum. Karım diyor ne oldu? Ben diyorum ki 2009 yılında Selma bana o yanlışı yapmayacaktı. Biz insanlar yaşadığımız tarihsel şokların birikimiyle biz oluyoruz. Bu hiç hoş değil. Değil. Neden diye ben mesela karım bana sinirlendiği zaman bunun benim yaptığım bir şey yüzünden olmasını çok isterim. Hayatında daha önce ona yanlış yapmış olan erkeklerden geriye kalan kinle beni hırpalaması adaletsiz geliyor bana. Anlıyor musunuz? Asıl korkum başka. Bir gün eve geleceğim, kapıyı açacağım. Karım koltukta biriyle sohbet ediyor olacak ama sıradan biri değil. Yakışıklı bir robot. Yani robot dediğin metal kutu olur falan, bu öyle değil. Omuzlar geniş, ses tonu karizmatik. Saçlar at yelesi gibi. Adını söylemesine gerek yok. Rodrigo falan gibi bir şey. Kapıdan giriyorum, robot Rodrigo bana bakıyor. Aha, eski model geldi diye. Karım hiçbir şey söylemiyor. Robot bir anda kalkıyor, mutfağa gidiyor. İki dakika sonra elinde bir fincan Türk kahvesiyle geliyor. Ben diyorum ki ne oldu? Karım diyor ki hiçbir şey demedim ben. Robot diyor ki hanımefendinin insülin dengesi düşüyordu. Şu anda demir emilimi için uygun bir zaman. Kahveyi küçük yudumlarla içebilirsiniz. Çünkü ben orada donup kalıyorum. Çünkü ben bu kadını yıllardır tanıyorum. Hala aç mısın diye soruyorum. Doğru cevap ama ay ne bileyim, hem açım hem değilim. Ne var aklında? Bilmiyorum ki nereye gitsek, Çin yemeği mi yesek, mantı mı yesek bilmiyorum. Senkron çipi mi taktırmışlar beynine karımın, ne yapmışlar? Robotla bağlantılı. Hiçbir şey demiyor, robot anlıyor. Kadın içinden geçiriyor, robot yapmış bile. Ben ne yapayım? Ben soruyorum mesela, bir şey ister misin? Kadın yok diyor. 5 dakika sonra sinirli. Hiç düşünceli değilsin. Bir insan bir sorar, bir şey istiyor musun, istemiyor musun? Robotta öyle bir problem yok. Kadın içinden üşüdüm galiba diye geçiriyor. Robot kalkıyor, battaniye getiriyor. Işığı kısıyor, romantik müzik açıyor. Ben diyorum ki bu ne? Robot diyor ki hanımefendi şu anda duygusal destek istiyordu. Robotu biraz örnek al, adam diye bana söylenmeye başlayacak bir ara. Nasıl yani? Bak hiçbir şey söylemeden her şeyi anlıyor. Robot koca, ben yedek parça gibi kalacağım evde. Bir gün robot bana şey diyor, bana şey çöpü çıkarabilir misiniz? Ben diyorum ki aa üstüme iyilik sağlık, pis robot, niye ben, pardon. Robot diyor ki ben yapardım ama siz de evde kendinizi biraz olsun işe yarar hissetmek istersiniz diye düşündüm. Ya ponçik. Bay J, ben Türkiye Özel Radyoculuk Tarihi'nin ilk gününden beri yayındayım. Şimdi düşünün, şu anda burada benim yerime amatör bir komedi programı sunan sunucu olsaydı başınıza neler... Bazen bunu hayal ediyorum, içim ürperiyor. Çünkü radyoda deneyim dediğin şey sadece konuşmak değil, aynı zamanda dinleyiciyi koruma altına alıyorsunuz arkadaşlar. Yıllardır bu işi yapıyorum. Yani siz farkında değilsiniz ama ben aslında burada bir çeşit sivil savunma görevlisiyim. Koruyorum. Neyden koruyorum sizi? Amatörlerden, amatör şakalardan. Mesela şu anda... Burada deneyimsiz biri olsaydı program şöyle başlardı. Selam arkadaşlar, bugün size çok komik bir şey anlatacağım. Ne anlatsana oğlum komik bir şeyi. Bunun ardından komik bir şey gelmez, beklentiyi arttırıyorsun. 5 dakika boyunca adam çocukluk anısını anlatır. Sonra anının ortasında durur. Şey, ya aslında çok komikti ama şimdi anlatınca olmadı. Olmadı tabii. Gereksiz bir özgüven. Mikrofonu eline alır, şöyle düşünür. Ben çok komiyim. Sonra bir şaka yapar. Stüdyoda sessizlik, arabada sessizlik, evde sessizlik, kainatta sessizlik. Dünyanın durduğu gün. Sonra kendisi güler. Çok iyi ya. Ah paşam, kıyamam sana. Kıyamam ki ben sana. Sadece komik değil. İnsana üzen bir tarafı da var. İşte o noktada dinleyici radyoyu kapatmaz. Dinleyici radyoya bakar, der ki biz şu anda rehin miyiz? Benim programı dinlerken asla düşünmeyeceğiniz bir şey. Amatör sunucu bir kelimeyi yanlış seçer. 3 dakika boyunca o kelimenin içinde kaybolur. Mesela algoritma diyecek, diyemez. Algoritma. Der sonunda pes eder. Der. Anladınız siz onu. Anlamadık. Adam gibi, Bay J gibi söyle. Algoritma de. Bir de çok tehlikeli bir şey vardır. Bakın, tecrübesiz amatör sunucuların yaptığı şaka açıklamak. Bir şaka yapar kimse gülmez der ki. Yani şaka şu, bir insanın şaka şu demesi radyoda yangın alarmına basmak. Başka bir şey değil. Ben böyle şeyler yapmam. Çünkü tecrübe dediğin şey, bazen şunu bilmek, bu şakayı yaparsam insanlar beni sevmeyecek. Hep şu manzarayı canlandırırım. 28 yaşında güzel bir kadın karşıma geçmiş şunu söylüyor. Artık sevmeyeceğim, bütün kabahat senin. Ne kadar anlatsan boş, ne kadar yalvarsan boş, sana dönmeyeceğim. Amatör sunucu bunu bilmez. Amatör sunucu ben bunu anlatayım, çok iyi diye düşünür. Ben kaç kere yazıyorum, siliyorum, biliyor musunuz anlatacağım şeyleri? Sonra şöyle bir şey anlatır. Geçen gün markete gittim. Domates al. Dinleyici arabada der ki şu anda hayatımın kontrolünü kaybettim. Kaybettim. Bana bunu kim neden yapıyor? Dünyayı yöneten 5 aile buralara kadar. Ben sizi bu durumlardan koruyorum. Ben kötü şakayı bazen doğmadan öldürüyorum. Bu bir yetenek, bu bir ustalık, toplumsal hizmet. Yani siz şu anda sadece bir radyo programı dinlemiyorsunuz. Siz beni dinleyerek aslında yılların deneyimi sayesinde... Bunu da çok şahane bulmasanız biraz da çok daha kötü bir program dinlemekten kurtuluyorsunuz. Anladın? Yani bu yüzden kendime bazen şey diyorum. Bay J, sen sadece bir sunucu değilsin. Sen dinleyiciyi aptal şakalardan koruyan son savunma hattısın. Bay J, son şaka bükücü. Esprilerin hami koruyucusu Azizce. Milli değer. Neyse ben anonsu bitiriyorum. Siz lütfen devam edin. Bana yeni yüceltici titirler bulmaya lütfen. Kral Pop Radyo burası. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Perşembe gününü bulduk. Dünya tam bir kaos. Ekonomi başka kaos. İnsanın insana olan nefreti öfkesi zaten apayrı. Bir 2026 yılında mıyız gerçekten mi durumu? Uzak durmaya çalışsan, yok kardeşim desen. Ben hiçbir şeyle ilgilenmiyorum, izole ediyorum kendimi desen. Bir ara mutlaka haciz geliyor. Bu çok fazla izole olmak da yasak. Ben neden radyo komedyeni oldum biliyor musunuz? Neden Bahçe? Parası çok mu iyi? Para için değil. Bu bir amaç değil, hayal gücü olurdu radyoda. Şöhret için de değil. İnsanları güldürmek için de değil. Ben bu mesleği bir zinciri kırmak için seçtim. Ailemin üzerindeki bir lanet olabilir. Çünkü benim ailemde nesillerdir devam eden lanet icat etmek. Mucitlik. Mucit dolu ama Edison falan gibi değil. Daha çok Mucit Şaban. Şekli böyle 1970'lerde Türk komedi filmi tadında. Hiçbiri çalışmadı. Yani aile tarihimiz başarısız icatlarla dolu. Dedem mesela gelinler için bir icat yapmıştı. Bir saat kayınvalidesiyle telefonda konuşuyor. Telefonun bağlı olduğu reaktör bir ay evi ısıtıyor. Daha ekonomik cihaz isteyenler için görümce versiyonu falan var. Değişik. Babamın icadı daha iyiydi. Evi akıllı yapacağım dedi. Bir gün sistem çıldırdı. Kapıyı açtım. Ev beni tanıdı ama ne olarak tanıdı bilmiyorum. Bir panik modu, böyle bir ışıklar yandı, mutfakta kettle kaynamaya başladı, perdeler indi, televizyon açıldı, aspiratör çalıştı, banyoda su aktı, komşunun kapı zili çaldı, Beyaz Saray'daki klimalar 28 derece sıcak hava vermeye başladı. Babam sakin, bak oğlum sistem seni algılıyor dedi. Baba bu ev beni algılamadı, ev beni hedef aldı, farkında mısın bilmiyorum. Amcam da mucitti. Önce tekerleği icat etti, sonra da ateşi buldu. Büyük gurur, ta ki evdeki mikrodalgayı fark edene kadar. Elektrikte sinek kovucu yaptı. Sinekleri kovmuyor. Mahalledeki bütün televizyonlar kadın programı izliyor. Bir gün bütün apartman kapıya geldi. Dedemin kalp pili kuzeyi gösteriyor. Ne yaptınız diye. Annem de mucit sayılır. Çünkü annemin yemek tarifleri bir çeşit deney. Mutfağa girerdi ve şöyle derdi. Ben bu tarifi biraz değiştireceğim. Aman Allah! Etli kuru fasulyeyi hiç çakal etiyle yediniz mi bilmiyorum artık. Biz bunu gerçekten yedik mi ya? Yani bizim ailede icatlar şöyle çalışıyordu. Çok umut, biraz kablo, biraz duman. Sonra biri bağırır. Kapat, kapat, kapat, kapat. Dayım bir gün fiş icat etti. İki parmağını içine sokuyorsun, prize takıyorsun. Diğer eline de aynısından takıyorsun. İnsandan uzatma kablosu yaptı. Eniştem duvara dönük klozet yaptı. Yanlışlıkla biri tuvalete girerse zayiat daha az olsun diye. Karımın bir fikri var bu arada ama teknik bilgisi zayıf. Gece her orladığımda bana şşş diyecek bir alet rica ediyor. Hadi mekatronikçiler iş başına. Ben de gençken düşündüm. Dedim Bayce sen de mucit olursan bu ev tamamen yanacak. O yüzden dedim ki ben icat falan yapmayayım. Komedyen olayım. İcatlar 3 aşamada çalışıyordu. Önce umut, sonra duman, sonra da birinin çığlığı. Sigortayı kapat! Benim şakalarda süreç şöyle. Önce umut, sonra sessizlik, sonra biri bağırır. Radyoyu kapat, kapat, kapat. Bak yalan olduğu o kadar belli ki kahkaha efekti basmadım. Tabii ki şaka. Sesi aç. Bay J geldi. Hanım, bunu kaçırmamamız lazım. Çok yaşlandı. Yarın bile ölebilir. Sağlığı leş gibi. Evde eş zulmü yaşıyor. İşte budur duyulacak ses. Hayat sizde nasıl gidiyor? Ben sorayım da bari çünkü benim hayatım uzun süredir fena değil kategorisine girmiyor. 30 yıldır tam olarak huzurlu olduğum bir saniye hatırlamıyorum. Çalışırken huzurum yok, tatil yaparken huzurum yok, bekarken ayrı bir huzursuzluk, evliyken başka bir huzursuzluk versiyonu. Buna rağmen bütün gün şaka yazıyorum, anlatıyorum, gülüyoruz. Sonra bir noktada düşünüyorum, ulan burada da huzur yok, burada da huzurlu değilim. Ama sorun siz değilsiniz. Sorun herhalde benimdir diye düşünüyorum. Siz buradasınız, ben buradayım. Kral Pop Radyo'da Bay J Show. Az önce kafamda çalan şarkıdan bir cümle yakaladım. Captain and I could never leave without you by my side. Şimdi sana diyor ki güzel cümle ama hepimiz anladık mı? İşte bu yüzden eskiler boşuna dememiş. Bir lisan bir insan. Hemen gidip bir yabancı dil öğreniyorsunuz. İngilizce olmak zorunda da değil ama mümkünse anlaşılabilen bir şey olsun. falan gibi bir şey değil. Ben yıllardır Macarca şarkı dinliyorum. Neden Bayce? Sözleri anlamayınca insanın hayal gücü çok açılıyor. Şarkı romantik mi, ayrılık mı, vergi borcumu anlatıyor. Hiçbir fikrim yok. Neyse, fazla heyecanlanmamam lazım. Tansiyonumu kontrol altında tutmam gerekiyor. Doktor özellikle tembihledi. Anneme de söyledim. Anne bugün beni 14 kere arama. Çünkü annemle konuşurken tansiyonumu anında bir 20'lere vurabiliyor. Hastane dizilerinde olur ya, monitör birden bağırmaya başlar. Bütün doktorlar, hemşireler orada. Doktorlardan biri açık telefonu. Telefonda annesi var, hemen kapatın. Telefon kapanır, tansiyon normale döner. Az kalsın hastayı kaybediyorduk. Belki de sorun annemde değil. Belki ben gerçekten tahammülsüz sinir hastası bir insanım. Çünkü anneme karşı bile bu kadar tahammülsüzsem. Yolda bana makas atacak birine neler yapabilecek? İnsan kokoreçi satamazsın da. Şu anki halime bakıp beni tam olarak değerlendirmemenizi rica edeceğim. Çünkü ben yıllarca doğru insan olmaya çalıştım. İyi bir koca, sadık bir sevgili, aile babası, düzgün bir şirket çalışanı. Hani bazen bir formül olur, herkes kullanıyordur, herkes memnundur. Siz de alırsınız, kullanırsınız, yine denersiniz. Yine denerdi ama sizde bir türlü çalışmaz. Ama bırakamazsınız çünkü dersiniz ki bu kadar insan yanılıyor olamaz. Sonra bir gün başka bir formül bulursunuz. O da çalışmaz ama en azından mutlusunuzdur artık. Aldın? Kendiniz gibi hissedersiniz. Yani gerçeğiniz hoş bir şey olmayabilir ama içinde yalan yok. Bu yüzden yakında çıkacak romanımın adı hazır. Bir manyağın günlüğü. Terapistim günlük tut dedi. İlk sayfayı açıyorsun, şöyle başla. Sevgili günlük, sana bir şey yazacağıma kuruyan boyanın kurumasını izlerim daha iyi. Hiç huzurum yok. Günlük bana ne yapacak? Evlenmeseydin Bahçe. Bilmem mi yani, herkes için uygun bir kurum değil. Hepimiz insanlara mutlu bir yuva dileriz ama bazen fark etmeden kötü bir şey dilemiş oluruz. Yuva sahibi olmaya uygun biri değildir. Herkes aynı yaşam tarzına dayanamaz. Bakın bunu hep verdiğim bir örnekle anlatırım. Çok güzel bir kitap okuyorsunuz. Gerçekten harika bir kitap. Bir daha okuyorsunuz. Yine güzel. Birkaç kez daha okuyorsunuz. Kitap hala. Bir noktadan sonra diyorsun ki tamam, kitap güzel ama kitabı artık biliyoruz. Bir ay rafa kaldırıyorsunuz. Sonra tekrar açıyorsunuz, aynı kitap. 6 ay kaldırıyorsunuz, yine aynı kitap. O kadar çok okumuşsunuz ki artık sayfaları ezbere biliyorsunuz. İlişkilerde değişim önemli. Partnerinizin sıkıntıdan ölmesini istemiyorsanız arada sayfa değiştirmeniz iyi olur. Adım Bahçe, çok şey biliyorum ama hiçbirini çok iyi bilmiyorum. O yüzden burada duyduğunuz şeyleri uygulamadan önce bir uzmana danışmanızı tavsiye ederim. Ayrılmayın, Kral Pop Radyo burası. Size de biraz adaletsiz gelmiyor mu? Yani ben Türkiye radyolarında 35 yıldır yayındayım. Siz bu süre içinde doğal olarak yaş aldınız. Bense aynı programı aynı enerjiyle sunmaya devam ediyorum. Ve fiziksel olarak da aşağı yukarı aynı yer, aynı görünüyorum. Sizden çok daha iyi görünüyorum. Demek ki neymiş? Şeytana ruhunu satmak öyle herkesin dediği kadar tukaka bir olay değilmiş. Adım Bayce. Bende tuhaf bir durum var galiba. Galibası fazla. İnsanların söylediği o laf var ya, seni öldürmeyen şey seni güçlendirir diye. Ben o teorinin canlı deneyiyim, biliyor musunuz? Ama önemli olan, buradaki önemli olan şey benim dayanıklılığım değil dinleyici. Sizin için önemli olan şey güldürebiliyor olmam. Ve Allah aşkına söyleyin, dünyanın kahkahaya bundan daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönem oldu mu? Hem bana... Motosiklet kullanıyorum. Mini motosiklet, scooter diyelim. Şehir hayatını kolaylaştırıyor. Mantıklı bir araç. Toplu taşımadan ucuza geliyor. Park sorunu yok. 17 yıldır otomobil kullanmayı neredeyse bıraktım ama ilk motor ehliyetimi aldığım zaman aklımda bir plan vardı. Scooter'ımla kırmızı ışıkta duracağım. Sonra arkamı kontrol edeceğim. Paniğe kapılacağım. Sonra yanımdaki otomobil sürücüsüne döneceğim. Gözüm yaşlı böyle. Bayım, bayım, arkamda yaşlı teyzem vardı. Yolda gördünüz mü diye böyle... Bahçe... Ha canım, şöhret yüzünden garip garip şeyler yaşıyor musun? Bu soruyu sormanıza o kadar sevindim ki. Evet tabii ki. O yüzden bütün hayranlarımdan bir ricam var. Bana bir şeyler göndermeyi keser misiniz? Gerçekten bakın, beni sevdiğinizi biliyorum. Ben de sizi seviyorum ama ben zaten çok iyi, ciddi güzel bir maaş alıyorum. Yani ihtiyacı olan birilerine gönderin bir şey göndereceğiniz zaman. Bir dinleyicim bana ünlü bir hamburger zincirinden menü kuponu yollamış mesela. Bir başka dinleyicim bana 1 kilo... gün kurusu kayısı göndermiş. Yanında da kalmış. Bahçe, yayında kabızım diyordun. Bunları ye. Ha ben bilmiyorum çünkü kayısı yiyerek sorunumu çözmeyi. Magnezyum sitrat. Magnezyum sitrat. Her akşam 250-400 miligram arası. Çok ince bir düşünce. Gerçekten teşekkür ederim gün kurusu kayısılar için. Ama her problemimi kargo yoluyla çözmemiz gerekmiyor. Ben başımın çaresine bakıyorum. Siz programın tadını çıkartın ama I love you yani. Problem yok. Geçen gün bir marketin önünden geçerken bir yazı gördüm. Kasap köftede kampanya, kilosu 465 lira. Arkadaşlar, 5 Mart 2026 bu devirde bir kilo köfteyi 465 liraya alabiliyorsanız, hangi hayvanın etinden yapılmış olursa olsun çok ucuz. Kasap köfte kasaptan mı yapılmış? Hiçbir fikrim yok. Son zamanlarda sürekli şu uyarıyı görüyorum. Gözünüzün önünde çekilmeyen kıymayı almayın. Ya gözümün önünde çekilse ne olacak? Kasabın elindeki et parçasının, hayvanın neresinin olduğunu anlamak sıradan bir insan için çok zor. Peki Bay J'nin bu konuda bir önerisi mi var? Var. Kasaba kendi dananızı götürün. Evet, hiç değilse kasap tanıdık değilse bile dana tanıdık olur, değil mi? İsmim Bay J, tansiyonum yüksek, saçlar brillantinli, arabam cicoz. Evet. Neden olduğunu kimse bilmiyor. Doktorlar böbrek üstü bezleri, hormonlar, şunlar bunlar diye. Hepsi temiz çıkınca da ilaç yazıp yolluyorlar. Aslında yani bayağı sığır gibiyim aslında. Gerçekten anlamadım bana ne olduğunu. Yaşlılık demek ki böyle bir şey. Yani önce küçük haberciler gönderiyor. Bugün tansiyon, yarın romatizma. Birkaç ay sonra her türlü motor performans düşüklüğü. İnsan kendini otomobil gibi hissetmeye başlıyor. Yani check engine, yani motora baktır ışığı yanmış. Araba hala gidiyor. Bir problem yok yani. Biraz moralim bozuldu. Neyse, ilaç. Doktorum dedi ki bu ilacı neden daha önce kullanmaya başlamadın? Dedim ki doktor bey, biraz yani şöyle hayatımın sonuna kadar her gün bir hap alma fikri bana çok sıkıcı geldi dedi. Doktor bir süre düşündü, sonra dedi ki ölene kadar çok iddialı bir süre. Sonra da ekledi, dedi ki yani bu ilaçlar sizin için yapılıyor. 30 yıl önce kolesterol ilacı bile yoktu diyor. Bu beni o kadar umutlandırdı ki, çünkü bu teoriye göre teknoloji ilerledikçe her şey mümkün demek. Yani teorik olarak bir gün Salma Hayek'in bana evet Bay J, yıllardır seni bekliyordum deme ihtimali de var. Tek yapmam gereken şey teknolojinin ilerlemesini bekliyorum. Belki o zamana kadar insanların zevkleri de değişir.
Bay J!
Ha canım?
Salma Hayek 58 yaşında, senden 3 yaş daha büyük
diye. Evet. Sorun değil. Ben de 55 yaşındayım falan da amortisman durumum sermayeye göre acınacak durumda. O açıdan... Neyse, Amerika'da yine bir kadın bir havayolu şirketini dava etmiş. Sebep şu, şişman olduğu için kendisinden iki koltuk parası istemişler. Kadın diyor ki popom bir koltuğa sığmıyor diye iki koltuk parası alamazsınız. Ama kendisi iki koltuğa yayılmış durumda. Yani sorunun poposunda değil, havayolu şirketinde olduğuna inanıyor. Bakın, kilolu insanlara her zaman ne kadar sempati duyduğumu bilirsiniz. Benimle sonsuza kadar flört edemeyecek olmaları statü olarak daha aşağı bir yere koymaz. Ama bu bir uçak. İki koltuk kullanıyorsanız, iki koltuk para... Yani burası oturabildiğin kadar otur, açık büfe uçak gibi bir şey değil ki. O zaman ben de oldukça formda sayılabilecek genç bir adamım mesela. Ufak tefek bir kızla tek koltuk paylaşayım, yarım koltuk parası ödeyeyim. Var mı öyle bir şey? Kızın da rızası varsa tabii, evet. Bu arada geçen aylardan birinde sosyetenin İskoçya'da verdiği bir partiye katılmak için Londra'dan uçağa bindim. Binerken tıraş bıçağımı aldılar. Neyden korktular? Uçaktaki herkesi zorla tıraş edeceğim ben falan. Kimse kıpırdamasın, herkes sinek kaydı olacak. İskoçya'da bir dükkana girdim. Uzun zamandır tıraş olmadığım için olay biraz büyümüş. 5 bıçaklı bir tıraş makinesi aldım arkada. 5 bıçak. Sonra düşündüm, artık bu makineleri almamamız gerekiyor. Çünkü biz bunları aldıkça üretici firma demek ki insanlar daha fazla bıçak istiyor diye. Artık 5 bıçaktan sonrası ne? Bir de turbo yapmışlar. Süpersonik jet turbo tıraş bıçağı 2800. Benim otomobilim turbo değil ama tıraş bıçağımda otomobilimden daha fazla metal var. Mesela buna biri dur demeli. Yani yakında 12 bıçaklı roket motorlu bir model çıkacak. Sabah tıraş olurken yüzünüzü değil atmosferi soyacaksınız. O yüzden söylüyorum, buna dur diyen olmazsa şeytanımı tıraş bıçağı fabrikaların üstüne salacağım. Uyarıyorum. İyi akşamlar millet. Adım Bay J. Türkiye halkı başta olmak üzere dünyanın her neresinde olursa olsun Türkçe anlayan bir insan varsa ona komedi programı sunmak üzere ayrılmış bir bireyim. Yani resmen rezerve edilmiş durumdayım. Bazen mesela 10-15 genç kadın geliyorlar, diyorlar ki Bay J, biz evde 15 kişi seninle Scrabble oynamak istiyoruz. Üzgünüm diyorum, rezerveyim. Evet, bu iş için ayrıldım. Görev insanıyım. Ama sonra tabii merakıma yenik düşüp şöyle soruyorum. Programdan sonra ne yapıyorsunuz? Sonra da... Nikah dairesinde 2020 yılında yaptıklarımı hatırlıyorum. Hayır! Bu mesleği çok seviyorum. Daha önce yaptığım işlere göre çok iyi bir meslek. Daha önce işsizdim. Ya şaka ediyorum. Aynacıda çalışıyordum ben. Bütün gün ya sir sürüyorduk, ayna temizliyorduk sabah akşam. Berbat bir iş. Çünkü yaptığınız işi sadece yapmakla kalmıyorsunuz. Aynı zamanda izlemek zorunda kalıyorsunuz yaparken. Anladın? Normalde insan berbat bir şey yaparken kafasını çevirir, gözünü kaçırır. Aynacıda olmuyor. Bütün gün kendine bakıyorsun. Bir süre sonra kafamın içinde sorular. Ben niye buradayım? Bu ayna dükkanı neden benim değil? Ve daha önemlisi, ben neden bu kadar kötü görünüyorum? Şimdi bakın, beni dönüşümlü olarak diyelim 5 milyon kişi dinliyor. Hava atmak için söylemiyorum. Bir yere varmaya çalışıyorum. Programın iyi olduğunu biliyorum. 5 milyon kişi dinledi diye zil takıp oynayacak halim yok. Ama şu istatistik dikkatimi çekiyor. Bu 5 milyon kişiden sadece 30 bini Instagram'da beni takip ediyor. Birincisi, çok iyi anlıyorum. Kimseye bu konuda dırdır yapacak değilim. Çünkü sayfama bikinili fotoğraflarımı koymuyorum. Ama şunu da çok iyi biliyorum. Eğer ben bu tip fotoğraflar koyarsam takipçi sayım bikinili fotoğraf koyan güzel bir kadından daha fazla olur. Niye? Hadi ucubeyi takip edelim diye. Sonra bana diyorsunuz ki, Bahçe sen sosyal medyada aktif değilsin. Nasıl olayım kardeş? Takip etmiyorsunuz ki. Hadi edin o zaman. Değil mi? Bahçe Show mavi tıklı hesabını takip edin. Bir kalabalıklaşalım. Değil mi? Stand-up gösterileri yapacağım size. Çünkü artık sosyal medyasız olmuyor. Dünyanın en iyi şakalarını yapın. Kimse bakmıyor. Ama bir influencer çıkıyor. Kameraya bakıp, arkadaşlar bugün su içiyoruz diyor. 3 milyon izlenme. Ayda. Ben 1970 doğumluyum. 1970 doğumlu. 1974'te ilk siyah beyaz televizyon geldi evimize. Instagram, sosyal medya benim için ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hande Erçel'le akşam yemeğine çıkmak gibi bir şey. Yani teorik olarak mümkün, pratikte imkansız gibi bir şey. Şaka ediyorum tabii. Yani bunca yıldır yayın hayatındaki popülaritemi çağın gerisinde kalarak sağlamadım, siz de tahmin edersiniz. Teknolojiye son derece hakimim, merak etmeyin. Benim sorunum teknoloji değil. Benim sorunum insanları seviyor olmam. Yüz yüze konuşmayı, sosyalleşmeyi seviyorum. Sosyal medya bana insanların birbirine uzaktan bağırması gibi geliyor. Sohbet seviyorum. Hatta bir hayalim var. Büyük bir parti veriyorum. Bütün dinleyicilerim geliyor. 40 gün 40 gece sohbet ediyoruz, kaynaşıyoruz. Tabii piyangodan çok büyük bir ikramiye çıkarsa yapabilirim. Çünkü 5 milyon dinleyici bir partiye gelirse sadece tuvalet kağıdı bütçesi bile bir servet tutacaktır. Ona eminim. Partiden sonra ne oldu? Yine yaşam savaşına devam. Aptalım ben, biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ve iyi akşamlar. Pop, pop.